Ayrım 18.
Hukuksal değerlendirme. O sözler ki, o sözler ki acıdır mapushane avlularında, demirli kırbaçlar gibi şaklar, o sözler ki sırasında çiçek açmış bir nar ağacıdır, dağ ufkunda vuran deniz aydınlığı, sırasında gizemli bıçaklar. O sözler ki ingelem sonsuzluğunun ateşten gülüdürler, kelebek çırpıntılarıyla doğarlar ölürler. O sözler ki kalbimizin üstünde dolu bir tabanca gibi ölüp ölesiye taşırız. O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan uğruna asılırız. Atilla İlhan. Hukuk açısından. 12 Mart döneminde verilen mahkumiyet kararları henüz bilimin süzgecinden geçmiş değildir. Yer yer yapılan eleştiriler kendine özgü mantığı olan ve kısaca 12 Mart hukuku olarak adlandıracağımız anlayışı yeterince ele almamıştır. Bu eleştirileri birkaç dergi ve gazete yazısıyla da sınırlamak olanaksızdır. 12 Mart hukuku adına devlet öfkesi diyebileceğimiz bir tepkiyle oluşup biçimlenmiştir. Bu devlet öfkesinin doruk noktalarına ulaştığı günlerde ceza yaptırımlarının kat kat yükseldiğini görürüz. 12 Mart hukuku ceza yasalarını zorlayarak ceza verir. 12 Mart hukuku sıkı yönetim komutanlarının istediği cezaları veren mahkemeleri toptan kaldırır. 12 Mart hukuku karar aşamasında değiştirdiği yargıçlarla karar alır. 12 Mart hukuku işkenceli ifadeleri geçerli kanıt olarak kabul eder. Bu dönemin hukuk anlayışı hukuk fakültelerinde inceleme konusu olmalıdır. Bütün kararlar tek tek incelenmeli ve bu dönemin hukuk ve uygarlık anlayışı sergilenmelidir. Siyasal tarihimizin ve hukuk dünyamızın bu tür köklü incelemeleri beklediğini söylemek gereksiz bir abartma sayılabilir mi? 12 Mart'ın çoğu öğrenci kökenli olan sanıkları, Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesi uyarınca yargılanmış ve mahkum edilmişlerdi. Acaba sanıkların suçları 146. maddenin hukuksal değerlerine tıpatıp uygun muydu? Araştırılması gereken, tartışılması gereken başlıca konulardan birisi budur. Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesi, anayasal düzeni ortadan kaldırmak amacıyla yapılan girişimleri cezalandırmaktadır. Yasa maddesi bu suçu şöyle tanımlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tagir, tebdil ve ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iskata veya vazifesini yapmaktan mene, cebren teşebbüs edenler idam cezasına mahkum olur. Söz konusu 146. madde son 19 yıl içinde 3 ayrı dönemde uygulama görmüştür. 1960 devriminden sonra Demokrat Parti hükümeti ve milletvekillerine 1963 yılında başarısız bir ihtilal girişiminde bulunan Kurmay Albay Talat Aydemir ve arkadaşlarına ve 12 Mart döneminde çeşitli eylemlerde bulunan çoğu öğrenci olan sanıklara. Demokrat Parti sorumlularını cezalandıran Yassıada mahkemelerinde Yüksek Adalet Divanı'nın kararının 19. sayfasında 146. maddenin nasıl çiğnendiği şu tümcelerle açıklanmaktadır. Gerçekten Türk Anayasası'nı tebdil, tayir ve ilga etmek hadisemizdeki hal bakımından ister yukarıdan ister aşağıdan gelsin, bazı fiil ve tasarruflarla mevcut anayasanın fiilen tatbik edilemez hale getirilmesi, onun esas prensiplerinin kısmen veya tamamen fiili surette ortadan kaldırılması, kısaca hukuki rejim yanında ona ana çizgileri ve karakteri bakımından zıt bir rejimin yaratılmasıdır. Demek oluyor ki sistemli ve kasıtlı olarak anayasadaki prensiplerin fiilen ortadan kaldırılması, yani fiilen anayasa dışı bir rejim yaratılması bahis konusu ise bu takdirde 146. maddedeki suç işlenmiş demektir. Aynı Yüksek Adalet Divanı kararının 140. sayfasında yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki yetki ve görev alanlarını değiştirmeye yönelik tutumlar da anayasayı çiğneme suçu olarak görülmektedir. Kararın bu bölümünü de aynen aktarmakta yarar görüyorum. Devlet reisinin veya teşri meclislerin selahiyetlerini genişletmeye veya daraltmaya, bu kuvvetlerden birini ortadan kaldırmaya yahut icra kuvvetleri ile kaza kuvveti arasındaki münasebetleri tebdile matuf hareketlerdir ki devletin anayasasını tayir, tebdil şeklinde mütalaa edilebilir. Özetlersek bu karardan şu sonuç çıkmaktadır. Anayasayı çiğneme suçu iki yönlü olabilir. Birincisi siyasal gücü elde tutanların işleyecekleri anayasayı çiğneme suçudur. Bu suç yürürlükteki anayasal düzen ile çelişen bir uygulama içinde olmaktadır. Bu suçun somut görünümü şu biçimde belirlenebilir. Devlet başkasının yetkilerini genişletmek ya da daraltmak, yasama, yürütme ve yargı erklerinden birinin yetki alanını genişletip ötekilerin yetki alanlarını daraltmak ya da yürütme ile yargı erkleri arasındaki hukuksal ilişkileri değiştirmeye yönelmek. Bu suç siyasal iktidarı ihtilal yoluyla ele geçirmek isteyenlerce de işlenebilir. Kurmay Albay Talat Aydemir ve arkadaşlarının 21 Mayıs 1963 tarihinde başvurdukları ihtilal girişimi bu türden suçlardandır. Ancak anayasal düzeni değiştirmeyi ya da kaldırmayı amaçlayan her örgütlenme ve eylem biçiminin anayasayı çiğneme suçu olarak görülmesi siyasal zorlama olmaz mı? Sanırım olur. Niçin olur? 146. maddedeki suçun işlenmiş sayılabilmesi için sanıkların bu tür suçu işleyebilecek nitelik ve güçte örgütlenme ve eylem içinde olmaları gerekir. Buna hukuk diliyle elverişli vasıtaya sahip olmak deriz. Banka soymak suçtur. Ancak anayasayı çiğneme suçu değildir. Adam öldürmek suçtur. Ancak bu suç anayasayı çiğneme suçu sayılmaz. Anayasal düzeni değiştirmek için silahlı ya da silahsız örgüt kurmak da suçtur. Ancak bu gibi siyasal amaçlı örgütlenmeleri yapanlar, ceza yasasının 146. maddesine değil, yerine ve koşullarına göre 168, 169 ve 171. maddeler gereğince yargılanırlar. 168 ve 169. maddeler, anayasayı ortadan kaldırmak amacıyla silahlı cemiyet ve çete teşkil edenler için ağır yaptırımlar öngörmüştür. 171. madde anayasayı ortadan kaldırmak amacıyla gizli örgüt kuranları cezalandırmaktadır. Türk Halk Kurtuluş Ordusu adıyla silahlı bir örgüt kuran Deniz Gezmiş ve arkadaşları 146. madde yerine 168 ve 169. maddelerden yargılanmış olsaydı, sanırım başta avukatları olmak üzere kimse bu yoruma hayır demezdi. Fakat devlet öfkesi hukuk kurallarını zorlamış ve bu öfke dar ağaçlarının kurulmasına yol açmıştır. Basına 83 sanıklı dava olarak yansıyan Deniz Subayları davasında verilen kararın gerekçesi, şu yukarıda tartışılan hukuksal konular için ışık tutacak nitelikte ve tarihsel önemde bir karardır. Sonradan zamanın sıkı yönetim komutanı Faik Türü'nün girişimleriyle kapatılan İstanbul 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin söz konusu kararının kamuoyunca da öğrenilmesinde yarar görüyorum. Başkan Tuğgeneral Kazım Tıl'ın karşı oy yazısı yazdığı duruşma yargıcı Albay Remzi Şirin ve üye Refik Kara'nın imzalarını taşıyan 3 Mayıs 1972 gün ve 1972 Taksim 86 sayı, 1971 Taksim 1 esas ve 1972 Taksim 13 sayılı kararın 104. sayfasından başlayan bölümünü birlikte okuyalım. TCK 146. madde, maddi unsura müreccet olarak Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tagir, tebdil ve ilgaya cebren teşebbüs edenler şeklinde işaret etmiş, fiile bir belirlilik vermemiştir. Sadece teşebbüs etmekten söz etmesi, teşebbüsü suça ait maddi unsur olarak anlaşılması zehabını doğuruyor ise de, teşebbüs etmek hareketin veya neticenin tamamlanmamış hali demektir. Ve her teşebbüste behammaal tahakkuk eden bir neticenin mevcudiyetinden bahsolunamaz. Halbuki hareketin hukuki bir değer taşıması belirli bir neticeye yönelmiş olmasına bağlıdır. Teşebbüsü hukuki netice olarak kabul etmek, mücerret her harekete hukuki netice izafe edebilmek yanlış düşünce tarzına götürür. Teşebbüs halinde bulunmasına rağmen harekete tam suça ait cezanın verilmesi, onun tehlikesine ve belirli bir neticeyi doğurmaya uygunluğuna binaendir. Yoksa teşebbüs fiilinin kendisi kabul edildiğinden değil. Buna göre bu suça teşebbüsten bahsolunabilmesi için failin TCK 146. maddesi ihlale müsait ve o hedefe yönelik maddi hareketlerde bulunması, icra hareketlerine başlayıp asıl fiili ika hususunda yol almış ve icraî hareketlerin elinde olmayan sebeplerle tamamlanmakla beraber neticenin hasıl olmamış bulunması gerekmektedir. Burada teşebbüsün hareketin bir safhasını ifade ettiği ceza hukukunun prensibi gereğidir ve açıktır. TCK 146. maddedeki teşebbüs her suçta bulunması aranacak olan karar artı teşebbüs yani icra artı netice bağlantısındaki teşebbüstür. Bu sebeple TCK 61-62. Maddelerinde suça teşebbüs için mevcudiyeti gerekli vesaiti mahsusa yani elverişli vasıta unsurunun gözetilmesi zaruridir. Teşebbüs fiilinin kendisi, yani netice olarak alınırsa, suçun tamamlanmasının mümkün olmadığı kabul olunmak icap eder. Halbuki kanunda gösterilmiş tebdil, takdir ve ilga neticelerinin tahakkuku mümkündür. Bu halde failin siyasi iktidara sahip olmasından dolayı cezalandırılmazlığı başka, suçun tamamlanması ve tekevvünü başka şeylerdir. Aynı fail böylece ele geçirdiği iktidardan şu veya bu sebeple uzaklaştırıldıkta, fiiline uyan TCK 146. madde sadece teşebbüs edenleri tecrim etmekte, tamamlanmış fiili ihtiva etmemekte denilerek bu madde dışında mütalaa edilecek değildir. Bu sebeple maddedeki teşebbüs kelimesi suçun neticesi olmayıp teknik manada teşebbüsü, yani nakıs ve tam teşebbüsü ifade etmekte olup bu suçun neticesi teşebbüs imişçesine bir tevessül veya yeltenme yahut da teşebbüse teşebbüs gibi mütalaa edilemez. Teşebbüse teşebbüs esasen hukuki durum ve terim değildir. Tevessül veya yeltenme ise kanun koyucumuzun meçhulü olan bir kavram değildir. Zira tehlike suçu olmalarından dolayı hazırlık hareketlerini cezalandırdığı istisnai hükümlerden birisi olan TCK 141 Taksim 1 maddesinde teşebbüs derecesine varmamış, cemiyet kurmaya tevessül hareketini suçun maddi unsuruna ait bir hareket olarak kabul etmek suretiyle teşebbüs ile tevessülü ayırmıştır. Şayet kanun vaazı 146. maddenin ihlaline yeltenilmesini dahi tecrim etmek istiyor olsaydı, aynı tarzda bir hüküm sevk ederek cebren tevessül edenler ibaresini kullanırdı. Hareketin bir vasfı da fiilin cebirle mehas kanunun tabiriyle anayasal usule aykırı olarak ika edilmesidir. Bu husus maddede aynen ifade edilmiştir. Fiilin suç teşkil edebilmesi için cebren ika edilmiş olması gereklidir. Cebir suçun bir maddi unsuru değilse de maddi unsurun rüknüdür. Fail seçtiği yolun hukuka aykırılığını bilmese bile bu usulü seçişi iradi olmalıdır. Cebir harekette ve neticede veya her ikisinde olabileceği gibi sadece maddi değil manevi de olabilir. Hukuka aykırı her türlü vasıta ve usul cebre dahildir. Bundan maksat anayasa iradesine aykırı bir düzeni normal usullerin dışında bir yolla tahakkuk ettirmektir. Bütün bu izahattan suçun maddi unsuru yönünden şu neticeye varılmaktadır. TCK 146. maddedeki suçun maddi unsurunu teşkil eden ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı teddiyle, yani anayasal düzenin değiştirilmesine, tagire, yani tatbikini savsaklayarak değiştirmeye, ilgaya, yani ortadan kaldırmaya yönelik hareketin a. hedef aldığı bu neticeleri doğurmaya uygun ve elverişli, b. hazırlık hareketlerinden ve irade uygunluğunu gösteren fiili birleşmelerden de ileride icraî safhaya geçmiş, c. cebir vasfını taşıyan bir hareket olması icap eder. B. Manevi unsur. Kasıttan ibarettir. Failde umumi kastın aranması yeterlidir. Hususi kastın veya vatana ihanet gibi bir saikin aranmasına lüzum yoktur. Fail iradi bir hareketle belirli bir netice meydana getirmiş veya teşebbüs durumuna göre getirmek istemiş olacaktır. Bu neticenin anayasaya aykırı olup olmadığı, failin subjektif durumunun dışında objektif bir ölçü ile tespit ve kıymetlendirilecektir. Subjektif olarak aranacak husus, failin seçtiği yolun hukuk dışı oluşu ve failin bu aykırılığı isteyişidir.